Merhaba, ben Yusuf. Ni'nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Deborah Tanne'nin You Just Don't Understand adlı kitabı. Kadınlar ile erkekler arasındaki gündelik konuşmalarda ortaya çıkan yanlış anlamaları dilbilim ve sosyal etkileşim açısından inceleyen, geniş okura yönelik bir iletişim kitabıdır. Tanne, sorunların çoğunu bir tarafın daha iyi ya da daha kötü iletişim kurmasına bağlamaz. Bunun yerine, kadınların ve erkeklerin çocukluktan itibaren farklı konuşma beklentileri, ritimleri ve ilişki kurma biçimleri öğrenebildiğini savunur. Kitabın temel ayrımı, konuşmanın kimi zaman bilgi, statü ve çözüm aktarmaya, kimi zaman da yakınlık, dayanışma ve karşılıklı anlaşıldığını hissetmeye hizmet etmesidir. Yazar, sohbetlerde söz kesme, sessizlik, dolaylı anlatım, öğüt verme ve tartışma gibi görünüşte küçük ayrıntıların ilişkilerde neden büyük kırgınlıklara dönüşebildiğini açıklar. İlk kez 1990'da yayımlanan eser. Kadın ve erkek davranışlarını değişmez kurallar gibi değil, eğilimler ve kültürel kalıplar olarak değerlendirdiğinde daha yararlı bir okuma sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yakınlık kuran konuşmayla statü bildiren konuşmanın çatışması. Tanne'nin en bilinen yaklaşımı, konuşmanın aynı anda farklı amaçlar taşıyabilmesidir. Ona göre birçok kadın, gündelik sohbeti yakınlık kurmanın ve ortak deneyim yaratmanın bir yolu olarak kullanma eğilimindedir. Bir sıkıntıyı anlatmak, yalnızca çözüm istemek değil, karşı tarafın duyguyu tanımasını ve yanında olduğunu göstermesini istemek olabilir. Birçok erkek ise konuşmayı daha çok bilgi paylaşma, sorun çözme ya da bağımsızlığını koruma alanı olarak yorumlayabilir. Bu fark, biri işte yaşadığı güçlüğü anlattığında açıkça görülür. Dinleyen kişi hemen öneri sunduğunda bunu faydalı bir yardım sayabilir. Anlatan kişi ise öneriyi duygusunun dinlenmediği ya da yetersiz görüldüğü biçiminde algılayabilir. Kitabın amacı kadınların yalnızca ilişkiye, erkeklerin yalnızca statüye önem verdiğini söylemek değildir. Asıl nokta aynı cümlenin ardında farklı ilişki beklentilerinin bulunabilmesidir. Türkiye'de aile içi sohbetlerde de sık rastlanan dert anlatana doğrudan akıl verme alışkanlığı bu ayrımı anlaşılır kılar. Tanne, anlaşmazlığı çözmek için önce konuşanın teselli, ortaklık, bilgi ya da somut öneri arayıp aramadığını ayırt etmeyi önerir. Böylece konuşma, niyet tartışmasından çıkar, beklentilerin açıklığa kavuştuğu bir ilişki pratiğine dönüşür. İkinci olarak, söz kesme, üst üste konuşma ve sessizliğin farklı anlamları, kitap, konuşmadaki ritmin yalnızca teknik bir mesele olmadığını vurgular. Kimin ne zaman söze girdiği, ne kadar beklediği, karşısındakinin cümlesini tamamlayıp tamamlamadığı, dikkat ve güç hakkında yorumlanır. Ancak Tanne'ye göre bu yorumlar her zaman doğru değildir. Bazı kişiler üst üste konuşmayı, canlı ilgi, coşku ve ortak anlayış işareti sayar. Başkaları için aynı davranış, baskınlık kurmak, söz hakkını daraltmak ya da dinlememek demektir. Benzer biçimde sessizlik, bir kişi için düşünme ve saygı göstergesi iken, diğeri için uzaklaşma veya ilgisizlik gibi hissedilebilir. Kadınlar ve erkekler arasındaki konuşmalarda bu farklı zamanlama beklentileri, özellikle çiftlerin tartışmalarında belirginleşir. Biri hızla karşılık beklerken, diğeri sözünü toparlamak için duraklayabilir. İlk kişi bunu kaçınma, ikinci kişi ise aceleci baskı olarak yorumlayabilir. Tanne burada her söz kesmenin aynı anlama geldiğini ileri sürmez. Konuşmanın bağlamı, iki kişinin alışkanlıkları ve aralarındaki güç dengesi önemlidir. Bu, dikkat, kitabın kalıcı tarafıdır. Dinleme becerisi yalnızca susmak değildir. Karşı tarafın konuşma temposunu da okuyabilmektir. Daha sağlıklı bir diyalog için üst üste konuşmanın heyecan mı yoksa engelleme mi yarattığı açıkça konuşulabilir. Böylece niyet ile etki arasındaki fark görünür hale gelir. Üçüncü olarak, dolaylı anlatımın nezaket, güven ve belirsizlik üretmesi, Tanne. Dolaylı anlatımın zayıf ya da dürüst olmayan bir iletişim biçimi sayılmasına karşı çıkar. İnsanlar çoğu zaman isteklerini, eleştirilerini ve duygularını doğrudan emir ya da açık talep halinde söylemez. Bunun nedeni, karşı tarafın özgürlüğüne alan açmak, reddedilme riskini azaltmak veya ilişkinin sıcaklığını korumaktır. Örneğin birinin ortamın havasından söz etmesi, pencerenin kapatılmasını istemenin dolaylı yolu olabilir. Bu tür ifadeyi dinleyen kişi yalnızca bilgi verildiğini düşünürse konuşanın beklentisini kaçırabilir. Tanya'nın kadınlar ve erkekler arasındaki iletişimde gördüğü sorunlardan biri dolaylılığın farklı okunmasıdır. Dolaylı konuşan kişi, ima edilen isteğin ilişki içindeki ortak bilgi sayesinde anlaşılacağını varsayabilir. Daha açık talep bekleyen kişi ise ortada yerine getirilmesi gereken bir istek görmeyebilir. Sonrasında ilki önemsenmediğini, ikincisi ise haksız yere suçlandığını hisseder. Türkçedeki rica, ima ve nezaket kalıpları da bu konuyu özellikle tanıdık kılar. Yine de kitap, dolaylılığın kadınlara özgü olduğunu iddia etmez. Asıl mesele, hangi bağlamda neyin yeterince açık kabul edildiğidir. Tanya'nın yaklaşımı, dolaylı sözleri otomatik olarak manipülasyon diye etiketlemek yerine onların ilişkiyi koruma işlevini anlamayı sağlar. Gerektiğinde beklentiyi açıklaştırmak ise belirsizliğin birikmesini önler. Dördüncü olarak tartışmanın amacı konusunda uzlaşamayan çiftler, kitapta tartışma yalnızca fikir ayrılığı olarak ele alınmaz. Tanya'na göre insanlar tartışırken farklı amaçlar güdebilir. Bazıları için karşılıklı itiraz, düşünceleri sınamanın, sohbete enerji katmanın ve yakınlık kurmanın olağan bir yoludur. Bazıları ise itirazı kişisel reddedilme, ilişkiyi tehdit eden gerilim veya gereksiz bir çatışma olarak yaşar. Bu nedenle aynı konuşma, bir taraf için canlı ve dürüst bir fikir alışverişiyken, diğer taraf için yıpratıcı bir kavga olabilir. Kadın ve erkekler arasında gözlenen bazı iletişim kalıpları bu farkı keskinleştirebilir. Bir kişi karşı argüman duymayı entelektüel ilgi olarak sunarken, diğeri destek yerine meydan okuma gördüğünü düşünebilir. Tanya'nın önemli katkısı, tartışmanın içeriği kadar tartışma tarzının da ilişkiyi belirlediğini göstermesidir. Kimin daha haklı olduğu, tarafların konuşmadan ne beklediği anlaşılmadan tek başına sorunu çözmez. Pratikte insanlar karşı çıkmadan önce onayladıkları noktayı belirtebilir. Tartışmak mı yoksa anlaşılmak mı istediklerini söyleyebilir. Bu yaklaşım özellikle ev içindeki gündelik kararlar için yararlıdır. Kitap, uyumun her zaman fikir birliği anlamına gelmediğini anlatır. Uyum, farklılıkların hangi tonda ve hangi ilişki mesajıyla dile getirildiğiyle ilgilidir. Böylece itiraz kişiye değil fikre yöneltilebilir. Son olarak,
cinsiyet kalıplarını kesin yasa değil, kültürel eğilim olarak okumak. You just don't understand.
Yayımlandığı dönemde kadınlar ve erkekler arasındaki iletişim farklarını geniş bir tartışmanın merkezine taşıdı. Bununla birlikte kitabı bugün verimli biçimde okumak için Tanya'nın gözlemlerini katı biyolojik hükümler olarak almamak gerekir. Yazarın çerçevesi toplumsallaşmanın etkisine dayanır. Kız ve erkek çocukların akran gruplarında farklı oyun, arkadaşlık ve konuşma düzenleri deneyimleyebileceği, bu düzenlerin yetişkin ilişkilerine taşınabileceği fikrini öne çıkarır. Fakat sınıf, yaş, bölge, meslek, aile yapısı, kişilik ve güç ilişkileri de konuşma tarzını güçlü biçimde etkiler. Her kadın aynı biçimde yakınlık aramaz, her erkek aynı biçimde doğrudan çözüm sunmaz. Ayrıca eşit olmayan iş yeri ya da aile ortamlarında söz kesme ve suskunluk yalnızca üslup farkı değil, gerçek güç farkının sonucu da olabilir. Bu sınırlamayı gözetmek, kitabın değerini azaltmaz. Tersine, onu daha dikkatli kullanmayı sağlar. Tanya'nın ana yararı, insanların kendi iletişim tarzını evrensel ve tek doğru sayma eğilimini sorgulatmasıdır.
Oker, karşısındakinin davranışını hemen ilgisizlik, kabalık veya mantıksızlık diye yorumlamak yerine farklı bir konuşma kuralı ihtimalini düşünebilir.
Etkili kullanım için cinsiyet varsayımıyla başlamak yerine somut kişinin tercihlerini sormak gerekir. Kitap böyle okunduğunda kalıpları pekiştiren değil, kalıpların ürettiği yanlış okumaları görünür kılan bir araç olur. Sonuç olarak bu kitap özellikle eşler, partnerler, aile üyeleri ve yakın çalışma arkadaşlarıyla tekrar eden iletişim gerilimlerini anlamaya çalışan okurlar için uygundur. İletişim alanında uzman olmak gerekmeksizin okunabilir çünkü Tanya soyut dilbilim kavramlarını gündelik sohbetlerin içinden açıklar.
Okurun elde edeceği temel fayda, bir konuşmada yalnızca söylenen cümleye değil, o cümlenin taşıdığı ilişki mesajına da dikkat etmeyi öğrenmesidir.
Öğüt vermenin neden bazen destek gibi değil, uzaklaştırıcı bir tepki gibi duyulduğunu,
sessizliğin neden farklı yorumlandığını ve tartışmanın neden tarafları içerikten çok üslup yüzünden yorduğunu anlamaya yardım eder.
Benzer ilişki kitaplarından ayrıldığı nokta, iletişim sorunlarını kişisel kusur, kötü niyet ya da basit bir doğru iletişim tekniği eksikliği olarak görmemesidir. Bunun yerine farklı konuşma geleneklerinin karşılaşmasına odaklanır.
Bu yaklaşım, suçlama yerine gözlem yapmayı teşvik eder. Yine de kitap, 1990'ların toplumsal cinsiyet tartışmaları içinde yazıldığı için kadın ve erkek grupları hakkında değişmez genellemeler üretmemek önemlidir. En güçlü okuma biçimi, Tanne'nin önerdiği kalıpları teşhis aracı değil, soru sorma aracı olarak kullanmaktır. Kim neyi destek sayıyor, neyi saygısızlık sayıyor, ne zaman çözüm bekliyor? Bu sorular hem özel ilişkilerde hem de iş hayatında daha açık, daha az savunmacı konuşmalar kurulmasına katkı sağlar. Destek olmak isterseniz Deborah Tannen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.